Ayrım 3. İçimden geçen zaman Güldal Mumcu. 28 Ocak Perşembe. Uğur'u sonsuzluğa uğradığımız günün ertesinde kar her tarafı kaplamıştı. Beyaz bir sessizlik şehri sarmıştı sanki. Pencerenin önündeki bordo koltuğa oturdum. Şehrin karla kaplı sessizliğine baktım. Hayatımda yeni bir dönem başlıyordu. İçimde bir endişe vardı. Polislerin Muammer Aksoy'un öldürülmesinin ardından onun çalışma mekanına girip uygunsuz söz ve davranışlarla odayı alt üst ettiklerini çok iyi biliyordum. Çünkü Muammer Bey'in karısı Ülkem Hanım bir gün Uğur'u çağırıp yardım istemişti. Uğur gittiğinde çalışma odasının darmadağın edildiğini görmüştü. Başlarında savcı olmadan ve izin belgesine gerek duymadan içeri girmişler, hocanın çalışmalarını ve tüm evrağını alıp götürmüşler, bu şekilde davranmalarının uygun olmadığını, yasalara uymadığını söyleyince Uğur'la tartışmışlardı. Onların halleri, davranışları ve sözleri Uğur'u derinden etkilemişti. Bu şekilde bir olayla karşılaşmak istemiyordum. Onun için İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe vermek istiyordum. O sabah saat 9 civarı Uğur Alacakap'tan geldi. Safra kesesi ameliyatını yeni olduğu için doktor cenazeye katılmasına izin vermemiş. Başsağlığı dileğinde bulundu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verme konusunu açtım. Çünkü bazı arkadaşlar böyle bir dilekçe vermenin hem bir işe yaramayacağını hem de ayıp olacağını söylüyorlardı. O yüzden, "Hocam söyler misiniz lütfen, hukukta böyle bir olayda ayıp diye bir şey olur mu?" diye sordum. "Yoktur. Böyle bir değerlendirme şartlılıktır," diye cevapladı. Bana bu açıklamayı yaptıranlar utansın. Sırlar Uğur Mumcu'nun bilgisayarında şeklinde haberler çıkıyordu. İçişleri Bakanı'nın Uğur Mumcu'nun disketlerine el konuldu şeklindeki açıklaması da gazetelerde yer almıştı. Avukatımız Emin Değer geldi. İçişleri Bakanlığı'na verilecek dilekçe üzerinde konuşup çalıştıktan sonra basında çıkan bağış kampanyaları ile ilgili durumu anlattım. Zaten konuyu biliyordu. Açıklama yapmak istediğimi söyledim. Eğer bir açıklama yapmazsak bu tür birçok girişimin açılabileceğini, ortaya çıkabilecek tabloyu düşünmek bile istemediğimi söyledim. O da bir açıklamanın iyi olacağını söyledi ve istersen bu konuda da bir metin hazırlayabileceğini söyledi. Ben de ona zahmet verdiğimi belirtip bu desteği için teşekkür ettikten sonra açıklama konusunda yapacağı yardımdan da memnun olacağımı söyledim. Teşekküre gerek olmadığını söyledi. Eksik olmasın, öğlen saatlerinde de dilekçeyi ve açıklama metnini imzalamam için getirmişti. Metni okudum. Bazı yerlerine ilaveler yapıp yapamayacağımı sordum. "Tabii," dedi. Salon çok kalabalık olduğu için oturma odasına geçmiştik. Kağıt kalem aldım ve ellerim titreyerek metni oluştururken Emin Değer'e böylesine zor günümde bana bu açıklamayı yazdıranların utanması gerektiğini söyledim. Salona geçtim. El yazısıyla yazılmış metni salondaki kalabalık arkadaş grubuna okudum. Verdikleri olumlu tepkilerden açıklama metninin onların da duygularını yansıtmış olduğunu anladım. Dilekçeyi imzaladım. Ek 1. Açıklama metniyle birlikte Emin Bey'e verdim. Dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na, açıklama metnini de Cumhuriyet Gazetesi'ne götürdü. Açıklama daha sonra televizyonlara ve radyolara ulaştırıldı. O gece televizyonlarda, daha sonra da gazetelerde yayınlandı. Bu açıklama bize, Uğur'un cenazesine katılan, katılmayan herkese ulaşıp teşekkür etme fırsatı ve anısına saygısızlık yaparak kullanmak isteyenlere tavrımızı gösterme olanağını sağlamış oldu. Uğur Mumcu'nun bir suikast sonucu ölümü nedeniyle onu seven sizlerin, onun yaşamı pahasına savunduğu bağımsızlık, laiklik ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sahip çıkarak bizlere destek vermiş olmanız, o içtenliğiniz ve o coşkunuz bizlere büyük bir dayanma gücü vermiştir. Bunun için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Onun savunduğu ilkelerin sizler tarafından böylesine güzel, coşkulu bir birliktelikle benimsenmesi, sağlığında görmek istediği en büyük özlemdi. Onun şu anda bu gözlemin huzurunu duyduğuna inanıyoruz. Ancak onun adını sonsuzlaştırmak, sevgisini yüreklerde sımsıcak yaşatmak için ya da her ne amaçla olursa olsun birilerinin onun adına para toplama girişimine kalkışmaları, sevgili Uğur'un ikinci kez suikaste uğramasına eşdeğer bir olaydır. Türk Eğitim Vakfı'nın dünkü gazetelere yansıyan ve 27 Ocak günü TV haberlerine konu edilen çocuklarının da adını anarak Uğur Mumcu Fonu kurma girişimini onaylamıyoruz. Sizlerin bilmesini istediğimiz şudur. Bizler, Uğur Mumcu'nun eşi ve çocukları, onun anısını ve yaşam ilkelerini ona yakışacak bir şekilde geliştirerek yaşatacağız. Gösterdiğiniz dayanışma bizim de dayanağımız ve gücümüz olacaktır. Uğur Mumcu bu noktaya inançlarından ve ilkelerinden ödün vermeden düşün emeğiyle ulaştı. Onun böyle bir çabayla geldiği noktadan yola çıkacak olan bizler, onun bıraktıklarını kendisine yakışan bir biçimde geliştireceğiz. Çocuklarım bu ilkelerle okuyacaklar. Bizler Uğur Mumcu ya da çocukları adına fon kurulması, para toplanması gibi girişimleri asla onaylamıyoruz. Sadece Uğur Mumcu'nun inandığı ve savunduğu ilkeleri ve dünya görüşü doğrultusunda yapılacak olan tüm düşünsel çalışmaları destekleyeceğiz. Saygı ve sevgilerimizle. 1992 yılının sonbaharında bir sabah. Uğur gazeteleri okumuş, ayakta duruyor. Ben yine bordo koltuktayım. Birden Güldal dedi. Bunlar beni öldürecekler. Kim? Dedim. Yaşar Kaya'nın Özgür Gündem gazetesindeki makalesini gösterdi. Şu satırları okudum. Kürtler Cumhuriyet'in kurulmasına temel taş oldular. 1925'ten sonra Kürtler inkar edildi. Bu konuda Mumcu'nun Kürtler için istediği bir şey var mı? Herkes kendi maskesini çıkarsın. Yoksa üzerindeki maskeyi biz yırtacağız. Biz yırtmasak bile Kürt halkının dinamiği yırtacak. Herkesin notu karnesi belli olmuştur. Kürt düşmanlığı yapmamak bile namus borcudur. Nereden çıkarıyorsun dedim. Halkın dinamiği yırtacaktır sözünden. Bundan daha açık söyleyemezler dedi. Uğur 1992 yazı ve sonbaharı boyunca Kürt sorunu ve PKK konusuna yoğunlaşmıştı. Yurt dışına gitmiş, Kürtlerin konuyla ilgili olarak yayınladığı yayınları, dergileri, gazeteleri hepsini toplayıp gelmişti. Abdullah Öcalan da dahil PKK terörünün ve Kürt ayaklanmasının arkasındaki bağlantıları araştırmaktaydı. Zaten erken Cumhuriyet dönemindeki Kürt isyanlarını ele aldığı Kürt İslam Ayaklanması adlı bir kitabı daha önce yayınlanmıştı. Şimdi de PKK terörünün bugünkü bağlantılarını araştırıyordu. Bu çerçevede birçok kişiyle görüşüyor, çeşitli ülkelere gidiyordu. 1992 yılının sonuna doğru yine bu araştırmalar için Almanya'ya gitti. Bu seyahatten dönüşünde ilginç bir şey oldu. Uğur ile bir süre irtibatı kaybettik. Cüneyt Arcayürek arayıp sorduğunda bana ertesi gün geleceğini söylediğini belirttim. Cüneyt abi çok şaşırmıştı. Çünkü onlara o gün geleceğini söylemiş ama bildirdiği saatte de uçaktan çıkmamıştı. Öğrendik ki bizim beklediğimiz gibi doğrudan Ankara'ya gelmemiş, önce İstanbul'a inip Ankara'ya aktarma yapmıştı. İstanbul uçağına bakmamızı da bize o zaman küçücük olmasına rağmen Özge hatırlatmıştı. Eve elinde ağır valizlerle geldi. Valizlerin içinde Almanya'daki Kürtlerin yayınladığı çeşitli dergiler vardı. Bunları araştırmasında kullanmak üzere satın almıştı. Esenboğa'da Bekir Coşkun'la karşılaştığını, kendisini eve Coşkun'un getirdiğini söyledi. Kapı çalınıp onu karşımızda görünce o heyecan ve telaşla pek soru sormadık. O gelmişti ya. Biz onu dinledik. Almanya'da görüştüğü bir gazeteci kendisiyle birisinin görüşmek istediğini söylemiş. Uğur bu şahısla havaalanına gitmek için geldiği metro istasyonunda görüşüyor. Şahıs bir takım olası suikastlerden söz edip Uğur'u da kendisine takip ettiklerini belirterek dikkatli olması yönünde uyarıyor. Uğur Türkiye'ye dönüşte bu uyarı üzerine kendisine göre tedbir almıştı. 1980'lerin ortasında birlikte Avrupa'ya gittiğimizde Londra'da da tüm örgütlerin yayınlarının bulunduğu Kalıt kitap evinde gidip neler bulunduğunu taramış, oradaki bir yayından Asala ile PKK'nın artık birlikte eylem yapacakları konusunda anlaştıklarını öğrenmişti. Türkiye'ye dönüp bunları yazdığı zaman Genelkurmay'dan görüşmek üzere çağırdılar. Görüşmeyi eve döndüğünde şöyle anlattı. Yazının dayandığı belge var mı diye sormuşlar. Gizli bir belge yok ama açık istihbarat diye de bir şey var. Bunları Londra'daki Collins kitabevinden herkes bulabilir diye cevap vermiş. Bunun üzerine görüştüğü kişi elindeki kağıtları masanın üstüne hızla çarpıp ''Lanet olsun, ne yapıyor bizim oradaki adamlar? Bundan sonra askeri ateşçilerin sürekli bu tür yayınları taramalarını sağlamamız gerek.'' diye söylenmiş. Uğur bu son çalışmaları sırasında Genelkurmay ve Valilik arşivlerinde izin alarak araştırma yaparken, 70'li yıllarda Baki Tuğ'un savcı olduğu bir davada, Abdullah Öcalan'ın aynı suçtan yakalanan diğer sanıklardan daha hafif bir ceza almasının ve onlardan daha kısa bir sürede serbest bırakılmasının nedenini öğrenmeye çalışıyordu. O sırada Baki Tuğ da DYP milletvekiliydi. Uğur birkaç kez gidip Tuğ ile görüşmüş, bu konuda yazılarda yazmıştı. Terörist olarak nitelenen Öcalan'ın Maliye Bakanlığı'ndan aldığı bursun, kesilmesi gerektiği halde 80'li yılların ortasına kadar devam ettiğini yazmıştı. Daha başka ne şekilde korunduğunu merak ediyordu. Bunları anlatınca Tuğ, bana onun MİT görevlisi olduğuna dair bir yazı gelmişti. Arşivimde olma olasılığı yüksek, arşivime bir bakayım. Çarşamba günü gelin buluşsam belgeyi size veririm, demişti. Bu görüşme gerçekleşemedi çünkü o gün Uğur'u toprağa verdik. Ama Tuğ gazetelere yaptığı açıklamalarda önce bütün bunları doğrulayacak, Uğur'la bu görüşmesini ve randevusunu kabul edecek, birkaç gün sonra da tam tersini söyleyip reddedecekti. Uğur ise Türkiye'de yaşanan terör olaylarının, Kürt isyanlarının karmaşık arka planını araştırdıkça tahmin edilemeyecek birçok ilişkiye, ilginç bağlantılara, CIA, Mossad ve MIT ile emniyet ve askeri istihbarat dahil birçok ülkenin istihbarat örgütünün varlığına ve bu arada Barzani'nin Mossad ve CIA ile ilişkilerinin ortaya konduğu yayınlara ulaşıyordu. Yine 80'lerin ortasında PKK ve Ermeni terör örgütü ASALA'nın birlikte eylem yapma kararı almasının ardından 1991'de de bu ikiliye Hizbullah'ın katıldığını öğrenmişti. Uğur'un bu dönemde üzerinde durduğu konulardan biri de Türkiye'nin din devleti haline getirilmesiydi. O bunu Hristiyanlıktaki Tanrı Devleti, Opus Dei kavramlarıyla açıklamaya çalışıyor, bununla Türkiye'nin bir İslam devletine dönüştürülmek istendiğine işaret etmek istiyordu. Yazdığı yazılar ve verdiği konferanslarda ülkenin bir 15-20 yıl sonra İmam Hatip mezunları tarafından yönetileceğini, hakimlerin de İmam Hatip mezunları arasından çıkacağını yazıyordu. Son aylarda yazdığı yazılar genellikle bu konular üzerineydi. İstihbarat örgütlerinin terör örgütleriyle bağlantılarını irdeleyen ve başka yayınlarda ortaya çıkmış gerçekleri kamuoyuyla paylaşan, uluslararası bağlantıları anlatan yazılar yazıyor, etnik kimlik üzerinden federasyon tartışmalarına ve Türkiye'nin bölünmesine bu oyunları belgelerle anlatarak karşı çıkıyordu. Uğur öldürülmesinden 2 hafta önce 7 Ocak 1993 günü Mossad ve Barzani başlıklı bir yazı yazmıştı. Bu makalesinde Guardian gazetesinin Tel Aviv muhabiri ile Amerika'daki Brookings Enstitüsü'nün bir öğretim üyesinin İsrail ordu yetkililerince de incelendiğini ön sözünde belirttikleri ve İsrail Dışişleri Bakanlığı ile Mossad yazışmalarına dayandırdıkları kitabından hareketle Mossad'ın Molla Mustafa Barzani ile ilişkilerini ele almış, 1991 Körfez Savaşı sırasındaki Irak füzelerinin Tel Aviv'e düşmesi üzerine bu ilişkilerin yeniden başladığını yine aynı kitaba dayanarak yazmıştı. Mossad'ın Mesut Barzani'ye çekler vererek bu desteği sürdürdüğünü, Almanya'da çıkan bir Kürt yayınına dayanarak da İsrail'de Kürtlerin yaşadığını belirttikten sonra yazısını şöyle bitirmişti. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorsa ne işi var CIA ve Mossad'ın da Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş yapıyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi? Ek 2. 8 Ocak 1993 günü İsrail Büyükelçisi Uğur'u görüşmeye davet etti. Döndüğünde sohbet ettiklerini ve ne için çağrıldığını tam olarak anlamadığını ama konuşmanın bir yerinde Büyükelçinin öldürülmekten korkmuyor musunuz diye sorduğunu söyledi. Bu arada Harp Akademikleri Komutanlığı'nda basının sorunları konusunda bir konferans vermesi için davet edilmişti. Uğur Mumcu Gazetecilik Ak Kitapları 1998. Uğur kabul etti ve bu konferans için bir süre çalıştı. 13 Ocak 1993 günü de konferans için İstanbul'a gitti. Gazeteci arkadaşı Cumhuriyet'ten Ali Sirmen de dinleyiciler arasındaydı. Kurmay subaylar ayakta uzun uzun alkışlayınca Sirmen Uğur'a dönüp "Seni sakıncalı piyade yapan ordu şimdi ayakta alkışlıyor, ne tuhaf," demiş. Bu konferans Uğur'un Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde verdiği ilk konferanstı. Ama hayatının son konferansı olduğunu bilmiyorduk elbette. Ev başsağlığı dilemeye gelenlerle dolup taşmaya devam ediyordu. Her gün ayakta saatlerce başsağlığı dileklerini kabul ediyordu. Yakınlarım ayakta bu kadar durmamdan endişe duyuyorlar, konuk kabul etmeye zaman zaman ara vererek beni dinlendirmeye çalışıyorlardı. Kapıda konuk trafiğini Uğur'un yakın arkadaşları ve ev halkı dönüşümlü olarak idare ediyorlardı. Bu yoğun trafik yaz başına kadar sürdü. Şubat. TBMM, faili meçhul siyasi cinayetleri araştırma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı'na vermiş olduğumuz Muammer Aksoy'un ölümünden sonra çalışma odasının aranışındaki hoyratlığı da hatırlatarak, soruşturmanın daha düzenli yapılmasını talep ettiğimiz dilekçe bakana ulaşınca telefon etti. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, "Güldal Hanım, dilekçenizi aldım, çok üzüldüm. Ben dilekçenizde belirttiğiniz gibi Uğur Bey'in disketlerine el konulduğuna dair bir beyanda bulunmamıştım," diyordu. "Ama gazetelerde çıktı," dedim. Aslında öyle demek istemediğini, biraz farklı yansıtıldığını söyledi. Oysa o anda telefonda söyledikleri de basında çıkanlardan çok farklı değildi. Avukat Turgut Kazan'la konuşmuş olduğunu, böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ona ilettiklerini söyledi. Hiçbir yorum yapmadan dinledim. Verdiğim dilekçeyi tartışmak niyetinde değildim. Suskunluğumu bakan da fark etmiş olsa gerek ki, "Biz bu olayı soruşturacağız, failler ortaya çıkacak, bu bizim namus sözümüzdür," dedi. "Biz de göreceğiz efendim namusu. Tabii ki başka bir şekilde de düşünmek istemeyiz. Kuşkumuz da yoktur bu olayı ortaya çıkaracağınızdan," diye karşılık verdi. Aynı günlerde gazeteci Yavuz Donat, DGM savcısı Nusret Demiral'a yaptığı söyleşi köşesinde yayınladı. O söyleşide Demiral, beni kastederek hanımının da ifadesinin alınacağını söylüyordu. Oysa böyle bir olayda hukuken yakınlarının ifadesine değil, bilgisine başvurulurdu. Olaya yönelik özensizlik, hukuki kavramlara karşı dikkatsizlik ipuçlarını vermeye başlıyordu. Şubat ayının ilk haftasında bir gün telefon çaldı. Oturma odasındaydım, açtım. Telefondaki ses, DGM savcısı Ülkü Coşkun'un Güldal Mumcu ile görüşmek istediğini söylüyordu. Benim, dedim. Ülkü Coşkun, verdiğiniz dilekçeyi aldık ama böyle bir dilekçe aldığımıza da üzüldük, dedi. O dilekçede yazılan olaylar çok yakın bir tarihte yaşandı. Biz de böyle bir olayla karşılaşmayı istemeyiz. Aksoy'un çalışma odası talan edilmişti. Uygulamaların yasalar çerçevesinde yapılması gerekir. Dilekçeye neden üzüldüğünüzü de anlamadım doğrusu, dedim. Meslek hayatında böyle bir dilekçeyle hiç karşılaşmadığını, aslında Muammer Aksoy cinayetinin soruşturmasını da kendisinin yürüttüğünü söyledikten sonra, "Evet, oldu efendim böyle şeyler ama sizin izniniz olmadan nasıl yaparız biz bu tür şeyleri?" dedi. Ama dedim yapıldı. Ben de bu nedenle aynı uygulamaya muhatap olmamak için bu dilekçeyi verdim. Ayrıca gazetelerde ifademin alınacağına dair beyanlar okuyorum. Siz ne zaman arzu ederseniz o zaman ifadenizi alırız, dedi. Bu işler benim arzuma göre yapılmaz. Siz ne zaman isterseniz o zaman bilgime başvurursunuz, dedim. O zaman telefon eder ayarlar geliriz. Karşılıklı nezaket cümleleriyle telefonu kapattık. Dilekçeyi eline alan üzülüyordu. 14 Şubat, Pazar. Günlerden pazar olduğu için ev daha kalabalıktı. Tanıdık tanımadık dostlarımız ve ev halkı konuşuyor, olay hakkında yorumlar yapıyorduk. Birden salon kapısında ablamın bembeyaz olmuş bir yüzle beni çağırdığını gördüm. Adeta nutku tutulmuştu. Kekeleyerek birisinin elindeki tek bir kırmızı gülü bana vermek istediğini, kim yolladı diye sorunca Uğur Mumcu dediğini anlattı. Yerimden kalkıp kapıya gittim. Adam bir kart iliştirilmiş olan gülü bana verdi ve gitti. Bir elimdeki güle, bir de karta baktım. Sevgililer gününü kutluyorum. Uğur Mumcu, Bolu yazıyordu. Ürperdim. Bu sözleri yüksek sesle okuyunca herkes şok oldu. Şaşkınlığımız geçince şöyle düşündük. Uğur'un bir okuru, onun ölümünden sonraki ilk sevgililer gününde beni çiçeksiz bırakmamak için tek kırmızı gülü onun adına yollamıştı herhalde. Dokusu ne değişik bir toplumduk biz. 17 Şubat. Uğur'un öldürülmesinin üzerinden daha bir ay bile geçmeden bu kez Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Diyarbakır'a gitmek üzere bindiği askeri uçağın kalkıştan hemen sonra düşmesi üzerine hayatını kaybetti. Genelkurmay Başkanlığı alelacele yaptırdığı soruşturmaya dayanarak kazaya buzlanmanın sebep olduğunu açıkladı. Ama çeşitli çevreler uçağın teknolojisinin ve o günkü hava koşullarının buzlanmaya yol açmasının mümkün olmadığını ileri sürdüler. Hatta bilirkişi raporunun da bu yönde olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla Bitlis'in ölümü de yoğun bir kuşku bulutuyla kaplandı ve o bulut bugüne kadar ortadan kalkmadı. Olayın suikast olabileceğini ileri sürenlerin gerekçesi şuydu. Bitlis, bölgede faaliyette bulunan Amerikan çekiç gücün Türkiye'den ayrılması gerektiğini, ABD'nin Kuzey Irak'ta oluşturmaya çalıştığı Kürt devletinin Türkiye'nin zararına olduğunu söylüyordu. Bu nedenle ABD Büyükelçiliği tarafından birkaç defa hükümete şikayet edildiği iddia edilmişti. 17 Aralık 1992'de çekiç güce bağlı Amerikan savaş uçakları, kendilerine bildirildiği halde Irak'ın Selahattin kentine gitmekte olan Bitlis'in helikopterine karşı taciz uçuşu yapmış ve helikopteri inişe zorlamıştı. Bu film hiç mi bitmeyecekti? Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 54.